Hoş geldin. Bugün senin için Türkiye'nin gündemini bayağı bir meşgul eden uzun soluklu bir davayı konuşacağız.
Evet, Necip Hablemitoğlu suikastı.
Aynen öyle. Elimizdeki kaynak da tam olarak bu davayla ilgili, yani savcının sunduğu esas hakkındaki mütalaa. Yaklaşık 5 yıldır sürüyor bu dava, değil mi?
Evet, 5 yılı geçti.
Şimdi savcılık, yani tüm yargılama sonrası oluşan nihai görüşünü, talebini sunmuş. Bu işleri bayağı değiştirebilir.
Kesinlikle.
Görevimiz de aslında bu. Yani bu karmaşık mütalaanın en kritik noktalarını, özellikle de ilk baştaki iddianameyle arasındaki hani şaşırtıcı farkları senin için damıtmak.
Tam olarak öyle. Bu derinlemesine incelemede şuna bakacağız. Neden 6 sanık için ağırlaştırılmış müebbet isteniyor? Cinayetin sebebi nasıl oldu da parayken birdenbire siyasi oldu?
Evet, o çok temel bir değişiklik.
Ve bu radikal değişiklik mi anlama geliyor? Savcılığın bu yeni argümanı davayı en başından beri izleyenler için bile oldukça çarpıcı.
Peki bu büyük değişikliğin kaynağı ne? Savcı Zafer Ergün'ün mütalaasında ilk göze çarpan ne diyebiliriz?
En temeldeki değişiklik, dediğim gibi, cinayetin motivasyonu. Tamamen yeniden çizilmiş.
Nasıl yani?
Şöyle, başlangıçtaki iddianame diyordu ki, Levent Göktaş liderliğindeki bir örgüt var, bunlar parayla bu cinayeti işledi. Şimdi ise mütalaa diyor ki, hayır, öyle değil. Hablemitoğlu çalışmaları, fikirleri, özellikle de FETÖ'ye karşı duruşu, işte bunlar yüzünden hedef alındı. Bu bir siyasi cinayet.
Anladım.
Kaynağımız savcının şey dediğini de belirtiyor. Hani siyasi cinayetlerin soruşturulması zaten zordur diye vurgulamış.
Bu çok köklü bir fark. Peki savcı deliller ve tanıklar konusunda ne diyor? Özellikle Zihni Çakır ismi çok tartışılmıştı. Savunmanın da itirazları vardı bu konuda.
Evet. Mütalaada görüyoruz ki savcı Zihni Çakır'ın ifadesine hala güveniyor.
Hala mı?
Aynen. Savunma Çakır üzerinden soruşturma sızdırıldı, gizlilik ihlal edildi falan diyordu ya.
Evet.
Savcı bunları reddediyor. Diyor ki biz delillerden şüphelilere ulaştık. Çakır sadece bildiklerini anlattı. Yani o konuda geri adım yok.
Peki ya Nuri Gökhan Bozkır? Ukrayna'dan getirilmişti MIT operasyonuyla.
Evet, o da var. Mütalaada bu kabul ediliyor. Yani MIT'in getirdiği doğru. Ama diyor ki savcı, Bozkır sonradan çelişkili ifadeler verdi, süreci bulandırmaya çalıştı. Yani savcı bu kilit isimlere dair kendi anlatısını koruyor aslında.
Bu kilit tanıklara bu kadar sıkı tutunması ilginç. Peki tetikçi olduğu iddia edilen Tarkan Mumcuoğlu'nun Türkiye'ye gelişi. O teoride de bir değişiklik varmış sanırım. Bu savunma için bir koz olmaz mı?
Evet, orası da önemli bir kırılma noktası gerçekten. İlk iddianamede Mumcuoğlu Kazakistan'dan geldi, KKTC üzerinden Türkiye'ye girdi deniyordu. Mütalaada bu ihtimal hala var ama yanına bir ihtimal daha eklenmiş. Belki de Kazakistan'dan sahte pasaportla direkt Türkiye'ye geldi.
Yani net bir şey söyleyemiyor aslında geliş şekliyle ilgili.
Tam olarak tespit edilemediğini kabul ediyor bir nevi. Ama diyor ki geliş şekli tespit edilemese bile bu suçu ortadan kaldırmaz. Hatta siyasi bir cinayette böyle illegal gizli yolların kullanılması daha mantıklı olurdu diyor.
İlginç bir argüman.
Tanıkların Mumcuoğlu o tarihte Kazakistan'daydı beyanlarına da diyor. Üzerinden 20 yıl geçti, kimse net hatırlayamaz diyerek itibar edilmemesini istiyor. Savunma tabii ki bu belirsizliklerin üzerine gidecektir.
Anlıyorum. Peki madem motivasyon siyasi cinayet olarak yeniden tanımlandı, savcıya göre bu siyasi sebep tam olarak ne? Kim, neden rahatsız oldu Hablemitoğlu'ndan?
Mütalaaya göre temel sebep Hablemitoğlu'nun FETÖ'yle olan mücadelesi, yani örgütün yasa dışı faaliyetlerini ifşa etmesi, bu konuda bir kitap hazırlığı, açılan davalara delil sunması. İşte bunlar onu hedef yapmış. İddiaya göre bu durum FETÖ'den Mustafa Özcan, Enver Altaylı, Aydın Köstem, bir de bunlarla birlikte hareket eden Levent Göktaş'ın düşmanlığını çekmiş üzerine.
Levent Göktaş ismi yine merkezde yani.
Evet. Kaynak şunu da ekliyor. Göktaş'ın da Hablemitoğlu gibi MİT müsteşarlığına aday olması da bir diğer faktör olarak sunulmuş mütalaada.
Yani bir rekabet durumu da mı var?
Öyle iddia ediliyor. Hatta savcı Göktaş'ın Hablemitoğlu'nu tanımıyorum şeklindeki savunmasını da inandırıcı bulmamış.
Peki bu isimler arasındaki plan savcının mütalaasına göre nasıl işlemiş? Zincir nasıl kurulmuş?
İddiaya göre şöyle, FETÖ'den Mustafa Özcan ve Enver Altaylı Hablemitoğlu'nu susturma kararı alıyorlar. Aydın Köstem aracılığıyla Levent Göktaş'a ulaşıyorlar.
Tamam.
Altaylı ve Köstem Göktaş'ı azmettiriyor. Göktaş da kendi emrindeki Nuri Gökhan Bozkır, Fikret Emek ve Ahmet Tarkan Mumcuoğlu'nu görevlendiriyor.
Ve tetiği çeken?
Mütalaya göre tetiği çeken Mumcuoğlu. Ama tabii cinayet silahı hala bulunamadı. Bu da önemli bir detay.
Evet, silahın olmaması hep bir soru işaretiydi. Peki tüm bu anlatılanlar ışığında, yani savcılığın 5 yıl sonra davanın temelini bu kadar değiştirmesi, çok ağır cezalar istemesi, ne anlama geliyor bu? Özellikle FETÖ bağlantısı, MİT müsteşarlığı rekabeti gibi iddialı noktalar var.
Şu anlama geliyor, savcılık davanın sonuna doğru çok daha farklı, çok daha iddialı bir kurguyla mahkemenin karşısına çıkmış durumda. Eğer bu talepler kabul edilirse sonuçlar tabii ki çok ağır olacak sanıklar için.
Ama bir de madalyonun diğer yüzü var değil mi? Savunma ne diyor?
Kesinlikle. Kaynağımız sanık avukatlarından Levent Göktaş'ın avukatı Ali Soykan'ın tepkisini de aktarıyor. Soykan özetle şunu demiş. Bu resmen yeni bir iddianame gibi. Mahkeme ilk iddianameye bağlı kalmalı, biz beraat bekliyoruz.
Yani savunma bu değişikliği kabul etmiyor ve ilk iddialara göre yargılama istiyor.
Aynen öyle. Davanın sonu oldukça çekişmeli geçecek gibi görünüyor.
Bu derinlemesine incelemeden sonra sana şu soruyu bırakalım o zaman. Yıllarca süren bir davanın sonunda savcılığın en baştaki teorisinden bu kadar farklı bir sonuca varması, yani temel kurguyu bu denli değiştirmesi, sence adaletin işleyişi ve delillerin zaman içinde yorumlanma biçimi hakkında sana neler düşündürüyor?